Ayrım 4, sayfa 19. Koca Belgrad'da aç kalıyorduk. Belgrad'a öğle üzeri gelmiştik. Efradı hamama sokuncaya kadar da 1-2 saat vakit geçti. Ve ancak 2.30'a doğru karnımızın acıktığının farkına vardık. Hamam civarında Efrat için bir yemekhane mevcut olduğu halde zabitan için yemek verilen yer yoktu. Şehre gidip yemekten başka da bir çare kalmamıştı. Avusturyalı doktor başını salladı. "Zannetmem ki bu zamanda şehirde yemek bulabilesiniz," dedi. Fakat biz fena halde açtık ve yemek aramak zorundaydık. Bir Avusturyalı rehber alarak Belgrad'ın o yegane ahşap döşeli caddesinde gezmeye başladık. Rehber önce Grand Hotel'e götürdü ve gayet kestirme bir cevap aldık. "Vakit geçmiştir, yemek bulunmaz." "Arkadaşım birisi atılacak oldu. Canım bir parça omlet filan yapsanız."
"Mümkün değildir efendim."
Önde Avusturyalı rehber, arkada biz 5-6 Türk zabiti, Belgrad'ın dolaşmadık lokantasını bırakmadık ama hiçbir yerde bir lokma yiyecek bulamadık. Arkadaşlar hep birden söylenmeye başladılar. "Ah canım İstanbul, her köşede bir piyazcı, her sokakta mutlaka bir muhallebici bulunur. Nerede canım kebaplar ve fasulye piyazları?" Lokantalardan ümidi kestikten sonra bizi bari bir paslacıya götür dedik. Rehber hemen o civarda bir yere ilişti. Hepimiz de buna sevindik. Çünkü pastanenin sahip ve hademeleri iki tombalak Sırp matmazeli. Avusturyalıyı savdık ve yiyeceklere şöyle bir göz gezdirdik. Pasta, süt, dondurma. Fakat bizim kurt kadar aç karnımızı bu hafif şeylerin doyurması mümkün mü? İkinci mühim mesele de Sırp matmazelleriyle anlaşmak. İçimizde Fransızca ve Almanca bilenler varsa da Slav dili konuşan yoktu. Ancak her şeyin bir kolayı bulunur. Arkadaşlar yiyeceklerin bulunduğu cam ekranın önüne giderek parmaklarıyla kaç tane istediklerini işaret ediyorlardı. Evvela parça pasta, sonra süt ve ondan sonra da dondurma yenildikten sonra farkına vardık ki henüz açlığımızın dörtte biri bile giderilememişti. O halde aynı şeyi birkaç defa tekrar etmekten başka çare kalmıyordu. Bu da oldu ve işin asıl önemli kısmına geldik. Biz pasta vesairenin fiyatlarını bilmiyorduk. Elimizdeki Türk banknotlarının alım gücünü de Sırp matmazelleri bilmiyordu. Birbirimize derdimizi anlatacak lisandan da mahrumduk. Ceplerimizden paraları çıkararak Sırp matmazellerine uzattık. İçinden beğendiklerini seçip alabilirlerdi. Fakat ömürlerinde ilk defa gördükleri bu renkli kağıtları almaya cesaret edemediler. Boyuna "Korona, korona" diye cıvıldayıp duruyorlardı. Derdimizi anlatacak bir kimse bulmaktan başka çare kalmamıştı. Aksi gibi sokakta kimseler de görünmüyordu. İki arkadaş dışarı çıktık, önümüze rast gelene birimiz "Parlez-vous français?" Fransızca biliyor musunuz? Diğerimiz "Sprechen Sie Deutsch?" Almanca konuşabiliyor musunuz diyerek medet umuyorduk. Nihayet Almanca bilen birisine rast geldik. Adamcağız bereket versin Türk parasının kaç kron ettiğini de biliyormuş. Bizim paramızı değiştirdi ve hesabımızı kesti. Nihayet gülüşe gülüşe bu zorluktan kurtulduk. Zemlin'e veya Zemun'a hareket için epey vakit vardı. Şöyle Tuna boyunu bir dolaşalım dedik. Zavallı Belgrad o vakitler berbat bir haldeydi. Halkın büyük kısmı şuraya buraya kaçmış, Tuna boyundaki evler taarruz zamanında topla hayli tahrip edilmiş, yolları yıkılmış, enkaz sokaklara dökülmüş, her taraf süprüntülerle dolu. Biz dolaşırken baktık Mehmetler de hamamı bitirerek sokaklara dökülmüşler. Onların anlaşma vasıtası bizden daha kıt. Tek tercümanları Boşnak Ahmet'i önlerine katmışlar. Dükkan dükkan, sokak sokak dolaşıyorlar. Kimi üzüm karpuz gibi yiyecek, kimi mintan, dizlik, pamuklu gibi giyecek şeyler arıyor. Mollanın biri de muskasını sarmak üzere bal mumlu muşamba arıyordu. Zavallı Boşnak Ahmet bu gibi şeylerin burada bulunamayacağını anlatıncaya kadar anasından ebniyi süt burnundan geliyordu. Hele molla ikide bir, "Hemşeri sen bir yol soru ver, belki bulunur, hayıra girmiş olursun," diye boyuna ayak diriyordu. Akşama doğru Belgrad'dan Zemlin'e yaya olarak hareket ettik. Avusturya istihkam kıtaları bu iki şehri birbirine tam 6,5 kilometre boyunda ve 10 metre genişliğinde muazzam ahşap bir köprüyle birleştirmişlerdi. Köprü üzerinden iki taraflı olarak en ağır kamyonlar hareket edebiliyordu. 100-150 nihayet 500 metre boyunda köprüler görmüş olan bizim gibiler için bu 6,5 kilometrelik köprü hakikaten bir harikuladelikti. Köprü Tuna'nın asıl yatağından sonra uzun müddet bataklıkları takip ediyordu. Biz yolun sağ tarafını takip ederek köprüye geldik ve eskiden beri alıştığımız üzere sağdan yürüyorduk. Daha birkaç yüz metre yürümemiştik ki karşımıza soldan yürüyen bir yük otomobili çıktı. Her iki yolu birbirinden ayıran kalın bir kiriş üzerinden otomobilin diğer yola geçmesi mümkün olmadığından biz sol tarafa geçtik ve otomobile yol verdik. Fakat aynı zamanda Avusturyalıların nasıl olup da yolun sağından yürümek gibi basit bir kurala uymadıklarını hayret ediyorduk. Tekrar yolun sağını takibe başladık. Biraz sonra karşımıza tekrar bir otomobil çıkmasın mı? Haydi tekrar sola. Bu suretle daha birkaç defa sağa sola geçtikten sonra artık kesin surette soldan yürümeye karar verdik. Ve ancak ondan sonradır ki rahat yürüyebildik. Meğer Avusturya'da sağdan değil soldan yürünürmüş. Güneşin batması sıralarında biz de Zemlin'e ulaşmıştık. Kasabaya daha girerken güzel ağaçlık bir parka rastladık. Günlerden de pazar olduğu için beyaz elbiseli, zarif tuvaletli birçok genç kız yol üzerine birikmiş, yorgun argın gelen bölüğü seyre hazırlanıyordu. Daha ben bir şey söylemeden Mehmetçikler canlanmaya, vaziyetlerini düzeltmeye başladılar. Kimi palaskasının kayışını düzeltiyor, kimi pala bıyıklarını sıvazlıyordu. Koçan Mustafa bile pos bıyıklarını bir miktar burdu ve yukarıya kaldırdı. En geride giden Hüseyin muziplik olsun diye senelerden beri işittiği şu emri tekrar bağırdı.
Hüseyin vaziyetini düzelt.
Efendim yaratan düzgün yaratmamış ki neyleyim ben?
Kadınların hizasından geçerken oldukça sürekli bir el şakırtısı işitildi. Mehmetler sanki sağa bak kumandası verilmiş gibi başlarını çevirmişler ve tam manasıyla bakıyorlar. Tabii hatuncuklar da onlardan aşağı değil. Genç sarışın bir kız kendini tutamadı.
Herr Leutnant, ich bin dich verliebt.
Yani mülazım efendi, ben size aşık oldum. Allah Allah, ne de çabuk. Geceleyin bize ayrılan yerlere yerleştik. 5 gün burada istirahat edecek ve teşkilatımızı Avusturya ordusuna göre tamamlayacaktık. Avusturyalıların ilk iyiliği. Zemlin'e geldiğimizden bu yana artık Avusturya ordusunun bir parçası olmuştuk. Neticede o ordunun diğer bölümlerine benzeyebilmek için bazı değişiklikler yapıldı. Mesela önceden kullandığımız koca bakır karavanalar toplattırıldı. Bunların yerine her nefere bir yemek kabı verildi, yemek kazanları alındı, hayvanlarıyla beraber mutfak arabaları verildi. Koni şeklindeki çadırlar Avusturya portatif çadırlarıyla değiştirildi ve iaşe konusu tamamen Avusturya ordusundaki şekle sokuldu. Bu usul gayet basit ve pratiktir. Kıta iaşe zabitinin eline çek defteri gibi bir defter verildi. Her gün menzile müracaat ederek kıtanın mevcudunu söyler, onlar iaşe miktarını hesap ederler ve iaşe zabitinin defterini doldururlar. O imza eder ve verilen şeyleri alır gelir. Ne bir belge, ne mazbata, ne de bunların altında çifte çifte mühürler ve levazım tasdiki, kumandanın emri, hiçbir şey yoktur. Birinci gün bizim iaşe zabitimiz de defterini cebine yerleştirdi ve bir arabayla menzile gitti. Yarım saate kalmadan döndü. Bu ilk gün Avusturyalılar herhalde pek iyiliksever davranmışlardı. Türkiye'deyken haftada bir kere keçi eti ve kalan günler zeytinyağlı bulgur pilavı yiyen bölüğümüz için verilen bir günlük erzak listesi şöyledir. 12 koyun, 2 teneke yağ, 200 kilo patates, nefer başına 1 kilo ekmek, 15 sigara, 300 gram şeker, 50 gram kahve. Zabitlerin her birine 25 sigara, 1 kilo şarap, 300 gram kahve, 500 gram çikolata, 1 şişe maden suyu. Erzağın bölüğe gelmesiyle beraber yüzbaşı ile iaşe zabiti arasında bir tartışma başladı. Yüzbaşı diyordu ki, önce 12 koyun bir günlük olarak bir bölüğe verilmez. Çünkü elimizdeki tayinat kanunname-i hümayununca en fazlasını alsan yallah yallah 3 koyun eder. Yine aynı kanunname gereğince et ile yağ bir arada alınmaz. Ya et girer ya yağ. Zabitlerin erzakına gelince bu da ancak bedeli maaşlarından kesilmek üzere verilir. Halbuki bu verilen erzakın bedelini hesap edersek zabitlerin maaşlarını bir iki defa aşar.
O, efendim ben de zat-ı halleri gibi düşündüm ve Avusturya menziline söyledim. Fakat onlar mutlaka yedireceksiniz ve zabitandan senet almayacaksınız dediler. Ben de erzakı almaya mecbur oldum.
Hayır, olamaz. Şimdi kalk ve bunları dediğim gibi menzile iade et.
İyaşe zabiti bir daha menzile gidiyor ve ona diyorlar ki,
boşuna erzaksız kalacaksınız. Bizim hesaplarımız neticesinde size şimdilik biraz fazla erzak vermek zorunluluğunu hissediyoruz. İklime alışasınız diye. Sonradan da mesela zabitler aynı erzakı almaya devam edecektir. Ve bunun içinde 5 para kesilmez.
Fakat yine de bu kadar erzak bolluğunu yüzbaşı bir türlü kabul edemiyor. Ve o günlük 6 koyunla 1 teneke yağ kazana giriyor. Zabitan erzakı da her ihtimale karşı senet karşılığı veriliyor. Fakat neye yarar ki aylardan beri yalnız bulgur pilavına alışmış olan mideler bu yağlı ve etli yemekleri hazmedemiyor, 2. günü ishal başlıyor. Mehmetçikler midelere alışıncaya kadar kıvrandılar, durdular. Zemlin alemleri.
Ülen Mehmet, ırmak kenarına bir yol vardın mı?
Vardım. Cızcıplak kumların üzerinde debeleşenleri gördün mü?
Gördüm. Onlar da bir şey mi sanki?
Akşam o koca binanın yanından beri karargaha geliyorum. Baktım köşenin başında durmuş gancığın birisi. Ülen kaş göz ediyor. Şöyle bir yol yanına vardım da butlarını ellemeye bulaştım şart olsun.
Korona, korona diyor da başka bir şey demiyor ülen.
Bir üçüncüsü atıldı.
Ölen bu gavurun memleketinin gancıkları insanı dinden imandan çıkartacaklar. Bugüne bugün elim namahrem eline değmemiştir. Dün hani o gayfedeyken sarı kız yok mu? Ben gayfenin parasını verecek oluyordum. Parayı seçmek için üstüme abanıp da el alemin içerisinde şap diye yanağımdan öpmez mi?
Tövbeler olsun, gayfe başımın üstünde döndü sandım da kendimi zor dışarı attım.
Bizim deli bozuk zabitin yaptığını gördün mü sen? Onların oturduğu evin karşısında apartman mı diyorlar, ne diyorlar? Bir koca bina var. Orada bir kızla birbirine kaş göz ediyorlardı. Bugün bir de baktım dalıverdi içeri. Bizim memlekette olsa şart olsun komşular toplanır da baskın yaparlar.
Ülen yarım saat kalmadı. Kızla fanfindeyi konuşa konuşa aşağı inmez mi?
Bu kahpeciklerin anası babası da mı yoktur nedir anlamıyorsun ki?
Mehmetçiklerin ilk yabancı şehirde edindikleri ilk intiba bunlardı. Kadını yalnız kafes arkasında veya harman yerinde görmeye alışmış olan Mehmetçik, buradaki serbestlik ve rahatlığa hayret ediyor ve bu hale de bir türlü mana veremiyordu. Böyle güpe gündüz başkalarının karısı ve kızıyla çarşıda pazarda dolaşmak onun hazmedeceği şeylerden değildi. Kadınlarla beraber gezen zabitleri görmezden geliyor, sanki yaptığı bu büyük ayıbı yüzüne vurmamak için onun geldiği tarafa bile bakmıyordu. Fakat bu kanlı canlı insanlar ne zamana kadar bu çekingen vaziyetlerini koruyabilirlerdi? Şüphesiz ki bu pek uzun sürmeyecekti. Onu da sonraki günlerin olaylarını anlatırken göreceğiz. 5 günlük ikamet Mehmetçikleri zemline hayli ısındırmıştı. Artık 1. ve 2. günlerdeki çekingenlik gitmiş, muhite bir alışkanlık gelmişti. Öğrendikleri tek tük kelimelerle dertlerini anlatmaya çalışıyorlardı. Buna rağmen ben yine zemlinden Mehmetçiklerin hatırasız ayrılacaklarını zannediyordum. Meğer yanılmışım. Bunu da son günün son dakikalarında öğrenebildim. Fırka karargahından hareket emir ve cetvellerini alarak acele acele bölüğe doğru gidiyordum. Hareketimize ancak yarım saat kalmıştı. Tam o sırada Adapazarlı Hilmi Çavuş'un önümdeki dükkana girdiğini gördüm. Hilmi Çavuş hem açık göz hem de çok yakışıklı, terbiyeli bir çocuktu. Bu zaman buralarda ne işi olabilirdi? Arkasından ben de dükkana daldım. Beni görür görmez şaşaladı, kızardı. Ne yapacağını bir türlü kestiremedi.
Hilmi Çavuş, bölüğün harekete hazırlandığını bilmiyor musun? Ne arıyorsun buralarda?
Efendim, şey öteberi alacaktım da.
Mesela ne alacaktın?
Tütün.
Tütünü ne yapacaksın? Her gün sigaralarınız veriliyor.
Bu sırada dükkanın sahibesi de oturduğu yerden kalkmış yanımıza yaklaşmıştı. Zaten daha dükkanın güzel sahibesinden Hilmi Çavuş'un niçin buralarda dolaştığının farkına varmıştım.
Yoksa matmazelle hemşeri mi çıktınız?
Bu sual üzerine Hilmi Çavuş bütün kekeledi, gözlerini yere dikti. Bu defa matmazel dayanamadı, bozuk bir Slav şivesiyle Almanca olarak atıldı.
Fakat mülazım efendi, siz çok gaddarsınız.
Neden matmazel?
Yazık değil mi bu güzel delikanlıyı böyle sıkıştırıyorsunuz?
Onu seviyor musunuz matmazel?
Çok, fakat ne çare ki siz buradan gidiyorsunuz.
Peki ne vakit tanıştınız?
4 günden beri.
O mu sizi geldi buldu?
Hayır, ben dükkanın penceresini vurarak onu çağırdım. 4 günden beri gidip geliyor. Zavallı o kadar mahcup ki daha beni öpmeye bile cesaret edemedi. Kendisine biraz sucukla çikolatadan ibaret şu paketi hazırladım. Bir türlü almıyor.
Matmazel, harbe giden askeri yolundan alıkoymak doğru değil.
Zaten koyamam ki, yalnız 1 dakika izin vermez misiniz, konuşalım?
Nasıl konuşabilirsiniz, ne o senin dilinden anlar ne sen onun.
Doğru, sen de kalsan da dertlerimizi birbirimize anlatsan.
Tamam, işte bir bu eksikti. Allah'a ısmarladık matmazel. Sonra Hilmi Çavuş'a döndüm. Tütününü falan çabuk al da arkamızdan bölüye yetiş.
Tam kapıdan çıkarken mavi gözlü Hırvat kızı seslendi.
Mülazım efendi, uğurlamak için istasyona gelebilir miyim?
Olur matmazel.
Yarım saat sonra trenimiz kuzeye, dümdüz Macar ovalarına doğru bütün hızıyla süzülüp giderken arkamızdan mendili sallanıyor ve 2 güzel mavi göz nemleniyordu. Hilmi Çavuş da ancak istasyonda tadabildiği ilk ve son Buse'nin lezzetiyle mesut ama hüzünlü, başını vagonun penceresine dayamış düşünüyordu. Buradan tek bir kalp sızısıyla ayrılabilmiştik. Ötekiler hep gülüyor, hatta içlerinden bazısı Hilmi Çavuş'un böyle ne idüğü belirsiz Frank kızıyla herkesin önünde öpüştüğünü bile ayıplıyordu. Koçan Mustafa dayanamadı.
''Hay oğlum, siz bu işi beceremiyorsunuz da onun için böyle ileri geri laf ediyorsunuz. Kıvıracağımı bilsem ben bile bu yaştan sonra şu koçan bıyıklarımı kestiririm de işi pişirmeye kalkarım.''
Macaristan'da ilk İHŞ istasyonunu teşkil eden Ovedek'in güzel büfesinde yemeklerimizi yerken yandaki Efrat yemekhanesinden bir ses yükseldi.
''Ey hemşeri, koca memlekette namuslu bir su bulamadınız mı ki bu tuzlu deniz suyunu bize içiriyorsunuz? Şunu anlayamayacak kadar bizi avanak mı zannediyorsunuz be? Biz o denizin memleketinden geliyoruz. Bir taraftan içine tuz koymuş soğutmuşsunuz, sanki bu mübarek soğuk olunca yutulurmuş gibi.''
Yüzbaşı başını salladı. Yine vaziyeti bozuk nutka başladı. Allah cezasını kaldırsın şunun. Nuri Bey kuzum, bak ne istiyorlar şunlar. Hüseyin'in deniz suyu diye küplere bindiği buz gibi soğutulmuş maden suyuydu. Afyon Karahisarlı neferlerden biri, ''Ülen bu bizim memleketin ekşi suyu.'' diyecek oldu.
''Ekşisi de tozlusu da onların olsun. Biz namuslu su isteriz.'' diye lafını ağzında bıraktılar.
Hiçbiri güzel, tatlı su dururken bu acımtırak sıvının nasıl olup da içileceğini akıllarına sığdıramıyorlardı. Yemekhaneye bakan Macar garsonlar, anlamadıkları bu lisan karşısında ne yapacaklarını şaşırıp kalmışlardı. Mülazım Nuri Bey güçlükle Macarlara derdini anlatabildi ve mutfakta yemek pişirilmek üzere alınan tatlı sular yemekhaneye getirildi. Hüseyin hala söyleniyordu.
İmana gelin şöyle, anlamaz diye deniz suyunu yutturacaktılar.
Bir Macar-Türk kardeşliği meselesi vardır. Kah alevlenir, kah söner. Doğrusunu söylemek lazım gelirse ben eskiden beri bu fikrin ne taraftarı ne de aleyhtarıyım. Konuştuğum birçok Macar'ı da aşağı yukarı aynı halde buldum. Hele Macar köylüsünün can ve yürekten bir Türk kardeşliği fikrini güttüğünü hiç zannetmem. Fakat kesin olan bir şey vardır ki, şehirlisi, işçisi, köylüsüyle beraber Macarlar bize karşı her milletten fazla alaka gösteriyorlardı. Sırbistan toprağını ve bunun kuzeyindeki bir miktar Hırvat toprağını geçip de Macaristan'a dahil olduktan sonra kendimizi bayağı bildik bir muhit, tanıdık insanlar arasında bulduk. Bütün istasyonlar dolu ve çoğunlukla kadın. Erkekler besbelli cephelerde ve işlerinin başında çalışıyorlar. İstasyona gelenlerin çoğunluğu da eli boş gelmiyor. Yerine göre ya birkaç elma, armut veya süt, peynir getiriyor, neferlere ikram ediyorlar, hatta değişik yerlerde para vermeye kalkışanlar bile vardı. Mehmetçikler öteki şeyleri hediye olduğu için kabul ediyor, para meselesi gelince derhal onuruna dokunuyor, ciddileşiyor ve iade ediyor. Macar kadınları çok cana yakın şeyler olduğu gibi Mehmetçiklere de pek bir ilgi gösteriyorlar. İstasyonlardaki yüzlerce köylü kadının belki hepsi konuşuyor, bir şeyler anlatıyor. Mehmetlere elleriyle ufuktaki dağların arkasını gösteriyor ve Mehmetçik bu hiç anlamadığı lisanı sakince dinliyor.
Bazı istasyonlarda kadınlar şarkı söylüyorlar, milli danslar yapıyorlar ve bizi eğlendiriyorlar. Yine böyle köy istasyonlarından birindeydi. Bir aralık köylülerin bizim vagonlardan birisinin etrafında toplanmış olduklarını gördüm. Acaba ne yapıyorlardı? Yavaşçacık ve yine kimseye fark ettirmeden vagondan vagona geçerken kalabalığa yaklaştım. Yine Macar kızlarından birkaçı el ele vermişler, güzel bir şarkıyla milli bir oyun oynuyorlardı. Biraz sonra oyun durdu. Kızlardan biri oradaki iki neferin ellerini birbirine tutturdu ve işaretler yaparak siz de böyle bir milli oyun oynayın demek istedi. Bunu nefercikler de anladılar fakat belki de bir şey bilmiyorlardı. Hemen akıl hocasına müracaat ettiler.
Ülen vaziyeti bozuk, sen böyle şeylerden biliyin. Bu kızlar bize oynayın diyorlar. Hele sen bir şey uyduruver.
Hüseyin şaşı gözlerini bir sağa bir sola çevirdi, bir an düşündü ve sonra buldum dedi.
Hele bir yol şöyle el ele tutuşun. Ben şarkısını söyleyeceğim, siz de zıplarsınız.
Birkaç kişi el ele tuttular. Hüseyin yavaşça bir şeyler söyledi. Hepsi birden gülüştüler. Ve sonra etraftaki güzel köylü kızlarına bakarak söyleyip oynamaya başladılar.
Elinde zımzıma, bacakların nokta nokta nokta. Rilla rilla rilla ra, rilla rilla rilla ra. Elinde hıyar, boyun boyuma uyar. Çok bağırma küçük hanım. Nokta nokta nokta nokta, rilla rilla rilla ra.
Bu şarkı ve oyun yalnız bizimkilerin değil Macar kızlarının da çok hoşuna gitmişti. Hiç anlamadıkları bu şarkının Mehmetler arasında meydana getirdiği gülme fırtınası onlara da bulaşmış, kıvrak ve seri namelerin temposuyla zevklerini okşamıştı. Çan çaldı, lokomotif düdüğünü öttürdü ve tren yavaş yavaş hareket etti. Güzel Macar kızları hep bir ağızdan arkamızdan bizi uğurluyordu.
Rilla rilla rilla ra, rilla rilla rilla ra.
Tren akşam karanlığında pırıl pırıl yanan şehrin gündüz gibi aydınlık istasyonunda durdu. Macar kondüktörü ağzını yaya yaya bağırdı.
Şabatka!
Evet, ikinci İAŞ istasyonumuz Şabatka şehri. Burada hayvanların yemi alınacak, sulanacak, Efrat ve Zabitan yemek yiyecekler, en aşağı 2,5 saat kalacağız. Bu fırsattan faydalanarak şöyle bir dolaşmalı. Her türlü kolaylık mevcut. Elektrikli tramvay istasyona kadar gidip geliyor. Tramvayın birisine atlıyorum. Köylerde olduğu gibi burada da Macarlar hayli ilgi gösteriyorlar. Başımızdaki siyah kalpağımız, kendi zabitlerininkine benzemeyen haki renkli elbiselerimizle derhal dikkati çekiyoruz. Bunu sık sık tekrar eden Türk kelimesinden anlıyorum. Bu kelimenin söylenişini takip eden sıcak bakışlardan, içi gülen gözlerden anlıyorum ki benimle konuşmaya istekliler. Tramvay biletçisine soruyorum.
Tramvay nereye kadar gider ve tramvayla tüm şehri ne kadar zamanda dolaşırım?
Daha biletçinin cevabına yer kalmadan arkasını dönüp kalkan matmazel atılıyor.
Monsieur, şehri mi gezmek istiyorsunuz?
Evet matmazel.
O halde ben gideceğiniz yere kadar size eşlik ederim. Oradan sonra da istasyona nasıl döneceğinizi tarif ederim. Şehri de gösteririm.
Çok teşekkür ederim matmazel.
Bir şey değil monsieur.
Ben daha suale başlamadan evvel o atılıyor.
Siz Türk müsünüz monsieur?
Evet.
İstanbul'dan mı geliyorsunuz?
Evet.
Türk kadınları güzel mi?
Macar kadınları gibi onlar da güzel.
Peçeyle mi geziyorlar?
Şimdilik öyle. Fakat matmazel siz bana şehri gösterecektiniz. Halbuki boyuna Türkiye'den bahsediyorsunuz.
Affedersiniz doğru. Fakat biz çocukluğumuzda Türkler hakkında o kadar çok şey duyduk, tarih kitaplarında o kadar çok şey okuduk ki şimdi bu merakımızı gidermek için sizleri görür görmez soru sormaktan kendimizi alamıyoruz.
Bu defa matmazel göstermeye başlıyor. İşte şurası filanca meydan, burası tiyatro binası, belediye dairesi, hükümet konağı, gazinosu, oteli ve yine dayanamıyor.
Sizin kaç hareminiz var?
15 kadar.
Ay ne felaket. Bu kadar kadını ne yapıyorsunuz?
Bazılarını seviyorum, bazılarını da yiyorum.
Ay siz adam yer misiniz?
Bazen.
Hayır siz alay ediyorsunuz. Sizin güzel dişleriniz adam yiyemez.
Yalnız ısırır değil mi matmazel?
Burada birlikte gülüyoruz. Matmazel'in mahallesine gelmişiz. Bana dönüş yolunu, tramvayların numarasını uzun boylu tarif ediyor.
Fakat buna hiç de lüzum yok. Daha ilk tramvayda yine bir hayli Monsieur ve Madame'la aşina oluyoruz. Bana yol göstermek, kolaylık göstermek için can atıyorlar. Neticede cana yakın, sevimli insanlar. İstasyondan hareket edeceğimiz sırada şık bir Macar yüzbaşısı yanımıza yaklaşıyor.
Monsieur, vagonunuzdan bana ve eşime birer yer verir misiniz? Sadece bir istasyon için sizi rahatsız ederiz.
Memnuniyetle Monsieur, yerimiz çok boldur. İstediğiniz kadar birlikte seyahat edebiliriz. Genç yüzbaşı ile eşi vagona giriyorlar ve yüzbaşı haremini bize tanıştırıyor. Eşim yaman bir Turanca ve Türk hayranıdır. Türk askerlerinin Şabatka'dan geçeceğini haber aldık. Aslında birkaç istasyon kuzeyde bir işimiz vardı. Bu fırsattan istifade ederek Türklerle tanışmayı kararlaştırdık.
Teşekkür ederiz.
Madame daha ilk söze şöyle başlıyor.
Efendiler, siz Türksünüz, ben Macar. İkimiz de Turan'dan gelmişiz ve kardeş milletiz. Fakat ne yazık ki şurada kendi milletimizden ayrı, hatta çok defa her iki kardeş millete de düşman olan bir milletin lisanıyla konuşuyoruz.
Evet, ne yazık ki öyle adam. Sonra ufak defterini ve Metula'nın Türkçe lügatini çıkararak sormaya başlıyor.
Türkçe'de barb kelimesine ne derler?
Sakal.
Gördünüz mü? Bunun Macarcası da sakaldır.
Ştifel. Çizme.
Macarcası da öyle.
Nihayet balta, papuç, elma, kapı ve daha birçok kelimenin Türkçe ve Macarca'da aynı olduğunu ispat ettikten sonra bir de istatistik söylüyor.
Ben şu küçük lügat kitabının içinde tam 95 tane Türkçe kelime buldum ki tamamen Macarca'ya benzemektedir.
Burada Macar yüzbaşısı da söze katılıyor. İşte ben de burada karıma katılmıyorum diyor. Ben de halis bir Macarım ve Türkleri severim. Fakat bu 5-10 kelime benzerliği iki milletin bir asıldan olduğunu ispat edemez. Türkler 200 sene Macaristan'da hükümran oldular. Elbette ki onlardan birçok kelimeler, adetler aldık. Bu gördüğümüz kelime, hatta lisan benzerliği de oradan gelir. Biz işin tatlı tarafındayız. Böyle bilimsel bir konunun bu tren içinde halline hiç de taraftar değiliz. Karı kocanın sözünü balla kestikten sonra madamın tavsiyesiyle Macarca öğrenmeye başlıyoruz. Ve sorular bu kez bizim tarafımızdan başlıyor.
Macarca matmazel nasıl denir?
Kişa son.
Evet.
İgen.
Peki madam, bir memlehet var, o ne demektir?
Olmaz.
Ya şu istasyon memurlarının ikide bir bağırdığı nem sabat nedir?
Yasaktır.
Yanımda Almanca bilmeyen bir arkadaş beni boyuna dürtüyor.
Ama şu seni seviyorum, senin için yanıyorum. Benimle yatar mısın gibi lafların Macarcalarını da sor da yazı verelim.
Tam soracak kimseyi buldun. Bunları yarın sen başka bir erkekten sorarsın. Şimdi böyle şeyleri madama sorup da yüzbaşıyı pirelendirmeye ne lüzum var?
Artık Budapeşte'ye yaklaşıyoruz. Birkaç istasyon önce onbaşı ve çavuşları toplayarak burasının tarihi hakkında kısa bilgi verdim. Bir zamanlar bizim şehrimiz olduğunu söyledim. Onların çalışarak ileri gittiğini, şimdi göreceğimiz muazzam şehri, fabrikaları meydana getirdiklerini ve bizi buradan attıklarını anlattım ve nihayet dedim ki, ''Burası bizi yeni tanıyacak değildir. Budapeşte Türkleri çok eski zamandan beri tanır. Yalnız birkaç yüz senelik bir ayrılık vardır. Bu sebeple de bizi dikkatle incelerler. Kendinize çeki düzen verin ve iyi gösterin.''
Şehir daha görünmeden fabrikaların yüksek bacaları uzaktan göze çarptı. Bu baca Mehmetçiklerin hiç görmediği bir manzara olduğu için bilhassa dikkatlerini çekti. Şimdi kimi bunları sayıyor, kimi bu kadar pavlikanın ne işe yaradığını birbirinden soruyordu. İzmirli'nin biri, acep bunlar hep un, öğütür ve zeytinyağı mı çıkarır diye yanındakinin fikrine başvuruyordu. Biraz yaklaşınca muazzam parlamento binası ve kuleleri göze çarptı.
Ülen hemşeri, şu minareler de acaba bizim eski zamandan mı kalmıştır?
Minare ne arar oğlum, onlar çan kuleleri.
Nihayet Peşte'nin doğu istasyonunun büyük holüne vardık ve daha tren durur durmaz şu acı haberi yetiştirdiler.
Burada ancak yarım saat kalacağız, istasyondan uzaklaşmayınız.
İstasyon binasının kapısına kadar çıktık. Güzel bir meydancığın ortasında bir iki sanatkârane heykel duruyor ve tramvaylar bunların etrafında büyük bir daire çizerek şehre doğru akıyorlar. Caddeler, binalar, tramvaylar hepsi başka şeyler. Ancak o vakit Mehmetçikler hep bir ağızdan onaylıyorlar.
İstanbul'dan da güzel şehir olurmuş.
Uzun boylu sağa sola bakmaya vaktimiz yok. Vagonlarımıza dönüyor ve daha sonra ziyaret ümidiyle bu sevimli Macar başkentinden uzaklaşıyoruz.